Ayrım 28.
Bu adam sana büyük değer veriyor. Düşmanlarını ortadan kaldırmanın ve seninle müttefik olmanın kusursuz bir durum oluşturacağını düşünüyor. Graziella, çıkarlarını bilen pek kurnaz bir adamdır. O akşam Astor, deniz kıyısında yürürken ne yapması gerektiğini düşündü. Artık sürdürdüğü savaşın sonu yaklaşıyordu. Bay Pior'un April bankalarının yönetimi ve bankaların devlet yetkililerine karşı korunması konularında endişesi bulunmuyordu. Ama Jean Chilke'nin evine yapılan saldırıdan sonra FBI'ın her dereceden görevlilerinin New York'a akın etmeleri, yaşlı adamı bu ajanların neleri bulabileceği konusunda endişelendirmişti. Özellikle Ajan Chilke'nin kendisini ziyaretinden sonra endişeleri pek artmıştı. Daha çok genç bir insanken Bay Pior, Palermo mafyasında ödüller kazanmış katillerden biriydi. Ama sonra ışığı görüp bankacılığa atılmış, bu iş kolunda doğal çekiciliği, işlek zekası ve suç sektörü ile bağlantıları nedeniyle başarılı olmuştu. Temelde o mafya bankacısıydı. Kısa süre içinde yabancı paraların kur dalgalanmaları ve kirli paranın aklanması konularında yetkili bir uzman olmuştu. Ayrıca yasaya uygun olarak sürdürülen iş girişimlerine iyi fiyat biçmekte de yetenek sahibiydi. Sonunda oluşturduğu servetini, İngilizlerin dürüst iş sisteminin İtalya'daki rüşvet sisteminden daha iyi koruyacağını düşünerek Sicilya'daki işlerini tasfiye edip İngiltere'ye göç etmişti. Ama Bay Pior'un uzun kollu iş bağlantıları İngiltere'de de kesilmemiş, Palermo'ya ve hatta ABD'ye kadar uzanmıştı. Ve o, Sicilya'daki bina yapımı işlerini denetimi altında tutan Bianco'nun örgütünün bankacısıydı. Ayrıca April bankaları ile Avrupa bankaları arasındaki bağlantıları da o koruyordu. Şu anda Bay Pior, bütün o FBI etkinlikleri arasında olası bir tehlikeli noktayı, Astor'un yumuşak karnı olan sevgilisi Rosie'yi görebiliyordu. O kız, Astor ile Sturzo kardeşler arasındaki ilişkiyi akla getirebilirdi. Bay Pior ayrıca Astor'un zayıf noktasını ve Rosie'nin kolları arasında nasıl rahatladığını biliyordu. Genç adam o kıza delice hayran olduğu sürece aklı başında bir lider gibi davranamazdı. Bu nedenle Bay Pior daha önce Londra'da yaptığı gibi bu ilişkide etkin bir rol oynamak istedi. Ancak bu durumda yapacağı böyle bir şey için Astor'un onayını alamazdı. Yaşlı adam yapacağı eylemin tehlikesini olduğundan daha az görmüyor ve Astor'un karakterini de çok iyi biliyordu. Ancak Astor Viola her zaman mantıklı bir adam olmuştu. Yapılacak eylemin ardında yatan akılsal nedeni hemen görecekti. Üstelik Bay Pior bu zayıflığından ötürü genç adama daha az saygı beslemiyordu. Ve Rosie gerçek mafya üyesi özelliklerini taşıyan bir kızdı. Ona karşı kim direnebilirdi? Düşündüğü bu eylemin yapılması gerekliydi. Bay Pior akşam geç saatte kızı oturduğu evinden telefonla aradı. Rosie, yaşlı adam kendisine telefon ettiği ve özellikle iyi bir haber vereceğini söylediği zaman pek sevindi. Sesi o kadar sevinçle doluydu ki yaşlı adam telefonu kapadığı zaman pişmanlıkla içini çekti. İki yeğenini sürücü ve koruması olarak yanına alarak yola çıktı. Yeğenlerinden biri evin dışında, arabada onları beklerken öteki yeğeniyle birlikte Rosie'nin katına çıktı. Kız kendisini Bay Pior'un kollarının arasına atarak onları karşıladı. O kadar heyecanlı hareketler yapıyordu ki yaşlı adamın koruması olan yeğeni elini ceketinin iç cebine sokarak tabancasını tutmak gereğini bile duydu. Rosie onlara kahve ile Napoli'den geldiğini söylediği bir takım tatlılar hazırlamıştı. Kendisini bu konularda uzman sayan Bay Pior, tatlının tadına baktığında hiç de öyle olmadığını düşündü ama bundan söz etmedi. Bunun yerine sen ne tatlı kızsın Rosie dedi. Sonra yeğenine döndü. Sen de bunları tatmalısın. Oysa somurtkan yeğeni odanın köşesine çekilmiş bir iskemleye oturarak hiç söze karışmadan amcasının oynadığı kısa komediyi izliyordu. Rosie yaşlı adamın bir kenara koyduğu hasır şapkasına vurarak şaka yapar gibi Bay Pior senin İngiltere'deki şapkanı daha çok beğeniyordum. Onunla daha kişilikli görünüyordun dedi. Eh diyen yaşlı adam İyi niyetini gösteren bir ses tonuyla, kişi yaşadığı ülkeyi değiştirince şapkasını da değiştirmeli ve şimdi ben buraya senden bana büyük bir iyilik yapmanı istemeye geldim diye karşılık verdi Rosie'ye. Kız önce duraksar gibi davranıp sonra coşkuyla el çırptı. "Oh, senin için elimden geleni yaparım. Çünkü sana o kadar çok şey borçluyum ki." Bay Pior kızın bu tatlılığı karşısında yumuşamıştı. Ama yapılması gereken yapılmalıydı. "Rosie," dedi, "senin işlerini öyle ayarlamanı istiyorum ki onları bitirip yarın Sicilya'ya doğru yola çıkabilesin. Ama bu yolculuk kısa süreli olacak. Astor seni orada bekliyor. Pek önemli bazı belgeleri güvendiğim için seninle ona göndereceğim. Astor da seni özlemiş ve seni gezdirip Sicilya'yı göstermek istiyor." Rosie'nin duyduğu keyiften yüzü pembeleşmişti. "Gerçekten Astor beni görmek istiyor mu?" diye sordu. Bay Pior, "Elbette," dedi. Aslında Astor ülkeye dönmek üzere Sicilya'dan yola çıkmıştı bile. Ertesi gece New York'ta olacaktı. Rosie ile Astor Atlas Okyanusu'nun üzerinde ve ters yönde giden iki uçakta karşılaşacaklardı. Kız biraz utanmış gibiydi. "O denli çabuk yola çıkamam Bay Pior. Önce bilet ayırtmam, bankalara gitmem ve sonra öteki işlerimi bitirmem gerekecek." "Beni küstah biri olarak düşünme lütfen," dedi yaşlı adam. "Ancak senin için her türlü hazırlığı yaptım." İç cebinden beyaz renkli uzun bir zarf çıkarıp uzattı. "İşte uçak biletin. Bu zarfın içinde son dakika alışverişlerin ve fazladan harcamaların için 10.000 dolar para da var. Şu köşede oturan ve sana karşı hayranlıkla gözleri kamaşan yeğenim yarın sabah seni bir limuzinle buradan alacak. Sicilya'da seni Astor ya da onun bir arkadaşı karşılayacak." "Ama bir hafta içinde buraya dönmeliyim," dedi kız. "Yaptığım doktora için bazı sınavlara girmem gerekiyor." "Hiç endişelenme. Sınavları kaçırmayı kendine dert etme. Sana söz veriyorum. Bugüne değin seni hiç yolda bıraktım mı?" diyen Bay Pior'un sesi amca ya da dayılarınki gibi tatlılıkla çıkıyordu. Oysa yaşlı adam bir yandan da "Ne acı, Rosie bir daha Amerika'yı göremeyecek," diye düşünüyordu. İkisi kahvelerini içip tatlılarını yediler. Oysa koruma yeğen Rosie kendisine çok tatlılıkla yalvardığı halde her şeyi reddetmişti. Yaşlı adamla kızın gevezelikleri telefon çalınca yarıda kaldı. Kız telefonu açıp "Oh, sen misin Astor?" dedi. "Senin Sicilya'da olduğunu sanıyordum." "Evet, bunu Bay Pior söyledi. Şu anda kendisi burada, kahve içiyor." Bay Pior sakin tavırlarla kahvesini yudumluyordu ama genç yeğeni oturduğu iskemleden ayağa fırlamış, ancak amcasının kendisine emreder gibi bakışlarıyla yeniden yerine oturmuştu. Rosie suskundu. Bay Pior'a soru sorar gibi bakıyordu. Yaşlı adam ona güvence verir gibi başını öne eğdi. Kız gene telefona döndü. "Evet, Bay Pior seninle Sicilya'da buluşmam ve orada bir hafta birlikte kalmamız için düzenleme yapmış." Biraz duran Rosie ekledi. "Evet, elbette ki şimdi düş kırıklığına uğradım. Beklenmedik bir şekilde geriye gelmek zorunda kalışına üzgünüm. Eh, sen Bay Pior ile görüşmek ister misin? Hayır mı? Tamam, ona söyleyeceğim." Ve kız telefonu kapattı. Bay Pior'a dönen Rosie, "Ne fena, Astor erken dönmek zorunda kalmış. Ama senin burada oturup kendisini beklemeni istiyor. Çünkü yarım saat içinde burada olacakmış," dedi. Yaşlı adam servis tabağından bir tatlı daha alıp, "Elbette, onu burada beklerim," diyerek yanıtladı. "Buraya geldiğinde her şeyi açıklayacakmış. Biraz daha kahve ister misin?" İstediğini göstermek için başını öne eğen Bay Pior içini çekti. "Sicilya'da çok iyi zaman geçirecektiniz. Pek yazık," derken kızın Sicilya'da gömülüşünü düşünüyordu. Ne denli acıklı bir tören olurdu doğrusu. Sonra yaşlı adam korumalık yapan yeğenine dönüp, "Aşağı in ve arabada beni bekle," dedi. Genç koruma istemeyerek yerinden kalktı. Bay Pior onu savar gibi bir hareket yapınca Rosie genç korumayı evinin kapısına götürdü. Daha sonra Bay Pior Rosie'ye, "Son yıllarda mutlu oldun mu?" diye sordu. Astor beklenenden bir gün önce New Jersey'deki küçük bir havaalanına geldi ve yardımcısı Aldo Monza tarafından karşılandı. Genç adam her zamanki gibi özel bir jet uçağıyla uçmuş ve sahte pasaport kullanmıştı. Alandan çıkınca yalnızca kızı görmek ve rahatlatıcı bir gece geçirmek içgüdüsüyle Rosie'ye telefon etti. Kız ona Bay Pior'un evinde olduğunu söyleyince tehlike uyarıları genç adamın bedenindeki adrenalin salgılarını arttırdı. Rosie'nin Sicilya'ya yapacağı yolculuk planından Bay Pior'un niyetini hemen anlamıştı. Evet, yaşlı adam deneyimlerine göre en doğru olanı yapmak istiyordu. Ama bu güvenlik için ödenecek aşırı büyük bir bedeldi ve şu anda Astor öfkesini denetim altında tutmaya çalışıyordu. Rosie kapıyı açar açmaz kendisini genç adamın kollarının arasına bıraktı. Bay Pierre oturduğu yerden kalkmıştı. Astor ona doğru ilerleyip yaşlı adama sarıldı ve yaşlı adam şaşkınlığını gizlemeye çalıştı. Çünkü Astor genelde böyle sevgi gösterisi yapmazdı. Sonra Bay Pierre'u daha da şaşırtan şekilde Astor kıza, ''Planladığımız gibi yarın sen Sicilya'ya git. Ben de birkaç gün sonra senin yanına gelirim. Orada çok iyi zaman geçiririz.'' dedi. Rosie, ''İşte bu muazzam. Daha önce Sicilya'yı hiç görmemiştim.'' diyerek yanıtladı. Astor yaşlı adama dönüp, ''Her şeyi böyle düzene koyduğun için teşekkürler.'' dedi. Daha sonra yeniden kıza baktı. ''Ben bu gece sende kalamayacağım. Seni Sicilya'da görürüm.'' Bu gece Bay Pierre ile önemli bir işim var. Sen de yolculuk için hazırlıklarını yaparsın. Yanında çok fazla giysi götürme. Palermo'da doyasıya alışveriş yapabiliriz. Tamam diyen Rosie, Bay Pierre'u yanağından öptü ve sonra Astor'a sarılıp genç adama uzun uzun öpücükler kondurdu. Ardından iki adam evden çıktılar. Sokağa indiklerinde Astor Bay Pierre'a, ''Benim arabama gel.'' ''Yeğenlerine eve gitmelerini söyle. Bu gece onlara gerek duymayacaksın.'' dedi. İşte o anda yaşlı adam sinirlenir gibi olduğunu algıladı. ''O eylemi senin iyiliğin için yapmak istemiştim.'' dedi. Aldo Monza'nın kullandığı Astor'un arabasının arka koltuğuna iki adam yan yana oturunca Astor, Bay Pierre'a, ''Kimse senin yaptıklarını benden çok değerlendiremez.'' dedi. ''Ama bu işte lider ben miyim yoksa değil miyim?'' Yaşlı adam bunu sormana bile gerek yok diye yanıt verdi. Ortaya çıkabilecek tehlikeyi görüyor ve beni harekete geçirdiğin için seviniyorum. Ancak ben o kıza muhtacım. Bu durumda bazı riskleri göze alabiliriz. İşte şunlar benim sana vereceğim talimatımdır. Sicilya'da Rosie'ye hizmetçileri de olan lüks bir ev bulun. Kız isterse Palermo Üniversitesi'ne kaydolabilir. Bol cep harçlığı olmalı ve Bianco onu en üst düzeyde Sicilya sosyetesine tanıştırmalı. Kızı orada mutlu edeceğiz ve bir sorun çıkarsa Bianco çözümleyecek. Kıza olan sevgimi onaylamadığını biliyorum ama buna karşı elimden bir şey gelmiyor. Tüm kusurlarına karşın Rosie'nin Palermo'da mutlu olacağına inanıyorum. Onun bol para ve zevk veren şeylere karşı zaafı var ama bu zaaf kimde yoktur ki? Böylece şimdi bu kızın güvenliğinden seni sorumlu tutuyorum. Başına bir kaza gelmemeli. Bay Pierre, ''Bilirsin işte, ben de o kızdan hoşlanırım.'' dedi. ''Gerçek mafya üyesi gibi bir kızdır. Sen şimdi Sicilya'ya dönüyor musun?'' Astor, ''Hayır.'' diye yanıt verdi. ''Daha önemli işlerimiz var.'' 13. Bölüm. Nicole garsona siparişlerini verince bütün dikkatini Mariano Rubio üzerinde yoğunlaştırdı. Bu adama iki önemli mesaj vermek zorundaydı ve bunların doğru verildiğinden emin olmak istiyordu. Yemek yiyecekleri bu lokantayı Rubio seçmişti. Burası ellerindeki karabiber değirmenleri ya da taze kıtır kıtır ekmek dilimleriyle dolu sepetlerle çevrede sinirli tavırlarla dolaşan garsonların bulunduğu lüks sınıf bir Fransız lokantasıydı. Rubio bu lokantanın yemeklerini sevmezdi ama baş garsonu tanıyor ve sessiz bir köşede iyi bir masanın kendilerine ayrılacağını biliyordu. Genel konsolos buluştuğu kadınları sık sık buraya getirirdi. ''Bu gece her zamankinden daha sessizsin.'' diyen Rubio, masanın üzerinden uzanıp Nicole'ün elini tuttu. Genç kadın bedeninde dolanan titremeyi hissetti. Üzerinde bu kadar fazla etkisi olduğu için Rubio'dan nefret etti ve elini çekti. Adam, ''İyi misin?'' diye sordu. ''Zor bir gündü.'' ''Ah anladım. Yılanlarla çalışmanın bedeli.'' diyen Rubio, genç kadının avukatlık bürosuna hiç değer vermiyordu. Gülümseyerek, ''Neden o adamları çekiyorsun Nicole ve neden sana benim özen göstermeme izin vermiyorsun?'' diye sordu. Nicole bu tür sözlere kaç kadının kandığını ve bu adamla birlikte olmak için neşeyle kollarının arasına koştuğunu merak etti. Neredeyse 50 yaşında olan bu adamın bedeni Astor'unki kadar ince ve çevikti. Genç kadın kur yapar gibi ''Beni tahrik etme.'' dedi. Rubio bu sözlere pek şaşırdı. Çünkü Nicole'ün mesleğine kendini ne kadar adamış olduğunu biliyordu. Ancak onun her zaman istediği şey de bu değil miydi? ''Bırak sana ben özen göstereyim Nicole.'' dedi bir kez daha. ''Üstelik dava edilecek daha kaç şirket bulacaksın ki?'' Garsonlardan biri soğutulmuş bir şarap şişesini açtı. Rubio'ya koklaması için mantarı uzattı ve zarif kristal kadehlerden birine tatması için şarap koydu. Rubio şarabı tattı ve beğendiğini söyledi. Sonra bir kez daha Nicole'e dönünce genç kadın, ''Şu anda her işi bırakabilirdim ama hiç para almadan sürdürdüğüm, bitirmek istediğim bazı davalarım var.'' dedi. Genç kadın şarabından bir yudum aldı. ''Son zamanlarda bankacılık işlerini çok düşünür oldum.'' Rubio gözlerini kısarak yanıtladı. ''Eh, ailede bankacılık işi yürüdüğü için şanslısın.'' ''Evet.'' diye yanıtladı Nicole. ''Ama ne yazık ki babam kadınların işi yürütebileceğine inanmazdı. Bu nedenle şimdi bir kenarda durmuş, çılgın yeğenimin işleri alt üst edişine bakmak zorunda kalıyorum.'' Başını kaldırıp adama baktı. ''Sırası gelmişken söyleyeyim. Astor senin kendisini ele geçirmek için hareketlendiğini söylüyor.'' Genel konsolos bu sözle eğlenmiş gibi görünmeye çalıştı. ''Sahiden mi? Bunu nasıl yapacakmışım?'' diye sordu. ''Oh, bilmiyorum.'' dedi Nicole. Biraz rahatsız olmuş gibiydi. ''Unutma, o adam, yani benim yeğenim, yaşamını kazanmak üzere makarna satıyor. Beyninde unlar birikmiş olmalı. Senin bankaları para aklamak için istediğini söylüyor. Beni bankaları devretmeye ikna etmek için senin kaçırmaya kalkıştığını bile söyledi.'' Nicole, sözlerinin bu noktasında çok dikkatli olması gerektiğini biliyordu. ''Oysa buna inanmadım. Astor sanırım olayların hep gerisinde kalıyor. Erkek kardeşlerim ve benim bankaları kontrol etmek istediğimizi biliyor ve bizleri paranoyak kişiler haline getirmeye çalışıyor ama biz onu dinlemekten bıktık.'' Rubio genç kadının yüzünü inceledi. O her zaman sahip olduğu gerçeklerle hayalleri birbirinden ayırt etme yeteneğinden gurur duyardı. Diplomatlık yaptığı yıllarda dünyanın en saygın devlet adamlarına bile yalanlar söylemişti ve şimdi Nicole'ün gözlerinin içine bakarken genç kadının tümüyle gerçeği söylediğine inanıyordu. Genç kadına ''Ne kadar da bıkkınsın?'' dedi. Nicole ''Hepimiz çok yorulduk.'' diyerek karşılık verdi Rubio'ya. Birkaç garson birden gelerek uzun dakikalar boyunca ana yemeği dağıtmak üzere oyalandılar. Sonunda garsonlar çekilince Nicole, Rubio'ya doğru eğilip fısıldadı. ''Çoğu geceler çılgın yeğenim makarna deposunda geç saatlere kadar çalışıyor.'' ''Ne demeye çalışıyorsun sen?'' Nicole bıçağını kaldırıp etini dilimlemeye başladı. Parıldayan portakallı sosun içinde ördek parçaları yüzer gibi oldu. ''Hiçbir şey demeye çalışmıyorum.'' Ama uluslararası işlemler yapan bir bankayı yöneten kişi tüm zamanını makarna deposunda harcarsa buna ne demeli? Eğer ben o bankaları kontrol etseydim, sürekli bankada kalır ve pay sahiplerinin yaptığı yatırıma karşı daha iyi kazanç sağlamalarını garanti etmeye çalışırdım. Bu sözlerden sonra Nicole ördek yemeğini tattı. Rubio'ya doğru gülümsedi ve ''Yemek pek lezzetliymiş.'' dedi. Diğer erdemlerinin yanı sıra Georgette pek düzenli bir kadındı. Her salı gününün öğleden sonrasında 2 saatini idam cezasına karşı kampanya derneğinin merkezinde geçirir, burada telefonlara yanıt verir ve idamını bekleyen kişilerin avukatlarının hazırladığı bağışlanma dilekçelerini gözden geçirirdi. Bu nedenle Nicole, bugünkü ikinci önemli mesajını nerede vereceğini biliyordu. Georgette, Nicole'ün büroya girdiğini görünce bir anda yüzü aydınlanır gibi oldu. Arkadaşıyla kucaklaşmak için ayağa kalktı. Nicole hemen sarılırken, ''Tanrı'ya şükürler olsun, bugün çok korkunç geçti, moral desteğe gerek duyuyordum.'' dedi. ''Bugün sana ne kadar yardımcı olacağımı bilmiyorum.'' diye yanıt verdi Nicole. ''Beni rahatsız eden bir şey var ve onu seninle tartışmak zorundayım.'' Birlikte çalıştıkları uzun yıllar boyunca aralarında sıcak bir ilişki bulunmasına karşın Nicole kesinlikle Georgette'e gizlerini söylememişti ve Nicole sevgilileri hakkında evli kadınlarla konuşmakta yarar görmüyordu. Çünkü onlar hemen adamı kiliseye sokması için tavsiyelerde bulunuyorlardı. Bu Nicole'ün istediği şey değildi. Nicole yeni aşklardan söz etmeye yeğliyor ama bunun da evli kadınları rahatsız ettiğini görüyordu. Belki onlar özledikleri şeyi dinlemekten hoşlanmıyor diye düşünüyordu Nicole. Georgette Nicole'e özel bir yerde konuşmak isteyip istemediğini sordu. Arkadaşının onaylaması üzerine koridor üzerinde boş ve küçük bir oda buldular. Nicole, ''Bu konuyu hiç kimseyle tartışmadım.'' diyerek sözlerine başladı. ''Ama biliyor olmalısın. Benim babam Raymond April'dir. Hani Baba April diye bilinen kişi. Onu hiç duymuş muydun?'' Georgette ayağa kalkıp, Seninle bu konuda konuşmam gerektiğini düşünmüyorum dedi. Nicole genç kadını durdurdu. Lütfen otur, bunları işitmen gerekiyor. Georgette rahatsız olmuş gibiydi ama arkadaşının sözüne uydu. Aslında o hep Nicole'ün ailesini merak etmiş ama sözü oraya hiç getirmemişti. Diğer pek çok kişi gibi Georgette de Nicole'ün parasız savunmalar yapmasını babasının günahlarını bağışlatma isteğiyle yorumluyordu. Suçluların gölgesinde yetişmek, Nicole'ün çocukluğu ne kadar korkunç geçmiş olmalıydı. Ne kadar küçük düşürücü bir durumdu bu. Georgette kendi kızını düşündü. Onun için de ana ve babasıyla birlikte ortada görünmek oldukça tuhaf bir durum olmalıydı. Çünkü kendisi gençliğinde siyasal suçlara karışmış ve sanık olmuştu. Çocuğunun babası da gizli bir ajandı. Georgette o yıllardan sonra arkadaşı Nicole'ün nasıl olup da ayakta kalabildiğini merak ediyordu. Nicole arkadaşının kocasına herhangi bir şekilde ihanet etmeyeceğini, ancak onun açık düşünceli ve sevecen bir kadın olduğunu biliyordu. Bu kadın boş zamanlarını suç işlemiş canilere ayırmaktaydı. Nicole sabit bakışlarla arkadaşına bakarken tekrar konuşmaya başladı. Babamı senin kocanın sıkı ilişkiler içinde bulunduğu bazı adamlar öldürdüler. Erkek kardeşlerim ve benim elimde senin kocanın bu adamlardan rüşvet aldığına ilişkin kanıtlar var. Georgette Çilke'nin bu sözlere ilk tepkisi geçirdiği şok ve sonra inanmama şeklinde oldu. Kadın bir şey demedi. Aradan birkaç saniye geçmeden ilk öfke nöbetini de yaşadı. Bunu bana söylemeye nasıl cesaret edersin diye fısıldarken Nicole'ün gözlerinin içine bakıyordu sanki. Ardından da kocam yasayı çiğnemektense ölmeyi yeğler dedi. Nicole arkadaşı Georgette'in verdiği tepkinin bu denli yoğun oluşuna şaşmıştı. Kadının kocasına gerçekten inandığını görebiliyordu. Gene de sözlerini sürdürdü. Senin kocan göründüğü gibi bir adam değil. Ve şu anda senin neler hissettiğini biliyorum. Çünkü son zamanlarda FBI'ın babam için hazırladığı dosyayı okudum. Ben babamı o kadar çok severken onun benden çok şeyi gizlediğini gördüm. Aynen Ajan Kurt Çilke'nin senden gizledikleri gibi. Sonra Nicole arkadaşına Portella'nın Ajan Çilke'nin hesabına yatırdığı milyon dolarları, Portella'nın uyuşturucu tacirleriyle ilişkisini, o adamın öldürdüğü kişileri ve bütün bu yasaya aykırı şeyleri kocasının ses çıkarmadan onayladığını anlattı. ''Bana inanmayacağını biliyorum.'' diyerek ekledi. ''Tek umudum, doğruyu söyleyip söylemediğini kocana sormandır. Eğer o senin söylediğin gibi doğru bir adamsa yalan söylemeyecektir.'' Georgette yaşadığı duyguların karmaşası arasında ''Bütün bunları bana neden anlatıyorsun?'' diye sordu. ''Çünkü'' dedi Nicole, ''senin kocan benim aileme karşı bir kan davası güdüyor. Yeğenim Astor'u öldürmeleri için o türden arkadaşlarına izin verecek ve ailemizin sahibi olduğu bankalara el koyacak. Yeğenimin öldürülmesi işi onun işlettiği makarna deposunda olacak.'' Makarna sözcüğü Georgette'i güldürdü. ''Sana inanmıyorum'' dedi. Sonra gitmek için ayağa kalktı. ''Üzgünüm Nicole, senin de pek üzüntülü olduğunu biliyorum ama birbirimize söylenecek başka sözümüz kalmadı.''